bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
İvan İliç'in ölümü. Lev Tolstoy. Varlık Yayınları. Şubat 1969. Çeviren Mehmet Özgül. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Tolstoy'un ünlü büyük romanları yanında aynı derecede ünlü büyük hikayeleri de vardır. Bunların en çok anılanı ve sevileni şüphesiz İvan İliç'in ölümü adını taşıyandır. Mehmet Özgül'ün doğrudan doğruya Rusçadan çevirdiği bu hikayeden başka bu ciltte Tolstoy'un daha üç nefis hikayesini okuyacaksınız. Sayfa 5. 1. Adliye Sarayı'nda Mervinski davasına bakan yargıçlar ve savcı, oturuma ara vererek İvan Yegorovich Şabak'ın odasında toplandılar. Konuşma döndü dolaştı, meşhur Karavosk davasına döküldü. Fyodor Vasilyevich, dosyanın takipsizlik kararıyla kapatılmasını şiddetle savunurken, İvan Yegorovich kendi düşüncesinde direniyordu. Ta baştan beri tartışmaya katılmamış olan Pyotr Ivanovich ise, eline az önce aldığı resmi bülteni gözden geçiriyordu. Baylar dedi, İvan İliç ölmüş. Doğru mu söylüyorsunuz? İşte, okuyun. Taze taze mürekkep kokan gazeteyi Fyodor Vasilyevich'e uzattı. Siyah bir çerçeve içerisinde şunlar yazılıydı. Praskovya Fyodorovna Golovina, sevgili kocası, Yargıçlar Kurulu üyesi İvan İliç Golovin'in 4 Şubat 1882 günü öldüğünü bütün akraba ve dostlarına duyurur. Cenaze töreni Cuma günü öğleden sonra saat 1'de yapılacaktır. İvan İliç orada toplanmış olanların meslektaşıydı. Hepsi de onu severlerdi. Birkaç haftadır hasta yatıyor, hastalığının iyi olmayacağı söyleniyordu. Henüz görevinden ayrılmamakla birlikte ölümü halinde onun yerine Alekseyev'in yerine ise Vinikov'un ya da Ştabel'in atanacağı söylentileri dolaşıyordu. Bu nedenle İvan İliç'in öldüğünü öğrenir öğrenmez odadaki bayların ilk aklına gelen bu ölümün kendilerinin ve tanıdıklarının yer değiştirmesi, yükselmesi üzerinde ne gibi bir etkisi olacağıydı. Fyodor Vasilyevich, artık ya Ştabel'in ya da Vinikov'un yerini alırım. Zaten çoktandır söz veriyorlar. Daire değişikliği bir yana, yılda 800 rublelik bir artış da olacak diye geçiyordu içinden. Pyotr Ivanovich ise, kaynımın Kaluga'da naklini isteyebilirim artık diye düşünüyordu. Karım çok sevinecek. Böylece akrabaları için bir şey yapmadığımı da söyleyemez. Pyotr Ivanovich bu düşünceler arasında, ''Onun kalkamayacağını düşünür dururdum. Yazık oldu.'' dedi. ''Hastalığı neydi?'' Doktorlar bir türlü teşhis koyamadılar. Daha doğrusu her biri başka bir şey söyledi. Onu son görüşümde düzelecekmiş gibi bir durumu vardı. Adamcağızı bayramdan beri göreyim dedim, göremedim. Malı mülkü var mıydı bari? Karısının bir şeyleri var sanırım ama önemsiz. Cenazeye gitsek iyi olur. Çok da uzakta oturuyorlar. Sizden demek istiyorsun. Sizden herkes uzak. Şabaka gülümseyerek bakan Pyotr Ivanovich, siz de nehrin öbür yakasında oturmamı bağışlamadınız gitti dedi. Böylece şehir mesafelerinin uzunluğu üstünde konuşarak duruşma salonuna geçtiler. Bu ölümün zihinlerde uyandırdığı çeşitli yer değişikliği ve yeni bir göreve geçme düşüncesi bir yana, yakın bir tanıdığın ölmüş olması hepsinde her zaman olduğu gibi iyi ki ölen ben değilim de o şeklinde bir sevinç yarattı. Her biri gördün mü ölüp gitti işte ama ben yaşıyorum diye düşünüyor ya da içinden böyle geçiyordu. İvan İliç'in dostları diyebileceğimiz yakın tanıdıkları bu arada ellerinde olmadan sıkıntılı bir nezaket borcunu yerine getirerek cenaze törenine ve İvan İliç'in dul karısına başsağlığına gitmek gerekeceğini hatırladılar. En yakınları da Fyodor Vasilyevich ile Pyotr Ivanovich'ti. Pyotr Ivanovich hukuk okulundan beri İvan İliç'in arkadaşıydı. Kendini ona karşı yükümlü sayıyordu. Öğle yemeğinde karısına İvan İliç'in öldüğünü, artık kardeşini kendi eyaletlerine aldırabileceğini söyleyerek dinlenmek için uzanmadan frakını giydi. İvan İliç'in evine yollandı. İvan İliç'in evinin önünde bir kupa arabasıyla iki fayton duruyordu. Evin girişinde, vestiyerde, üstü simle sırmayla işlemeli püsküllü bir tabut kapağı duvara dayanmıştı. Siyahlar giyinmiş iki kadın kürklerini çıkarıyordu. Biri İvan İliç'in kız kardeşiydi. Öteki ise tanımadığı bir bayan. Pyotr Ivanovich'in arkadaşı olan Schwartz merdivenlerden aşağı iniyordu. Daha yukarıdan onu görür görmez durdu. İvan İliç aptalca bir iş yaptı. Biz böyle bir şey yapar mıyız hiç dercesine gözünü kırptı. İngiliz usulü favorilerinin çevrelediği yüzü ve frakının içindeki zayıf vücuduyla Schwartz'ın gösterişli bir kibarlığı vardı. Hoppa karakterini hiç gitmeyen kibarlığın burada pek gülünç kaçtığını düşünüyordu Pyotr Ivanovich. Pyotr Ivanovich kadınların öne geçmesine izin vererek arkalarından merdivene tırmandı. Schwartz yukarıda durmuş onu bekliyordu. Pyotr Ivanovich onun niçin durduğunu anladı. Belki bugün Wint, dipnot, Briç'e benzeyen bir kağıt oyunu. Oynayacakları yeri söyleyecekti. Kadınlar Ivan Ilyich'in dul karısının yanına gittiler. Ciddi bir tavırla dudaklarını sıkan Schwartz ise gözlerinde oynak bir parıltı, kaşlarının hareketiyle Pyotr Ivanovich'e ölünün bulunduğu odayı gösterdi. Pyotr Ivanovich her zaman olduğu gibi odada ne yapacağını bilmeyerek içeriye girdi. Bildiği tek şey haç çıkarmanın bir zararı olmayacağıydı. Haç çıkarırken eğilmesi gerekeceğinden emin olmadığı için orta yolu seçti. Odaya girerken eliyle haç çıkarmaya, eğilir gibi yapmaya başladı. El ve baş hareketinin izin verdiği kadarıyla da odayı gözden geçiriyordu. Ölünün yeğenleri olabilecek biri kolejli iki delikanlı haç çıkararak odadan çıktılar. İhtiyar bir kadın içeride kımıldamadan duruyordu. Tuhaf bir şekilde kaşlarını kaldıran başka bir kadınsa onun kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Redingot giymiş, dinç, oturaklı bir zangoç, yüzünde bütün itirazlara karşı koyan bir anlatımla yüksek sesle dua ediyordu. Pyotr Ivanovich'in önünden sessizce geçen mutfak uşağı Gerasim yerlere bir şeyler saçıyordu. Saçılan şeyleri görür görmez Pyotr Ivanovich bozulmaya başlayan cesedin hafif kokusunu hissetti. Ivan Ilyich'i son ziyaretinde bu köylüyü hastanın odasında hasta bakıcı olarak görmüştü. Ivan Ilyich onu pek severdi. Pyotr Ivanovich durmadan haç çıkarıyor, tabut, zangoç ve köşede duran masanın üstündeki tasvirler arası bir doğrultuda hafifçe eğiliyordu. Eliyle haç çıkarmanın çok uzun sürdüğünü anlar anlamaz da biraz duraladı. Ölüye bakmaya başladı. Bütün ölüler gibi katılaşan, uzuvlarının olanca ağırlığıyla içi bezle kaplı tabuta gömülen ölünün başı bir daha kalkmamacasına yastığa düşmüştü. Bütün ölüler gibi çökük şakaklarının üstünde saçları dökülmüş, bal mumu sarısı alnı daha da tümsekleşmişti. Burnu ise üst dudağını ezercesine havada dikiliyordu. Son görüşünden beri Ivan Ilyich çok değişmiş, daha da zayıflamıştı. Ama yüzü bütün ölülerde olduğu gibi canlı halinden daha güzel, en önemlisi daha azametli bir görünüşe bürünmüştü. Yüzünde yapılması gereken şeyin doğruluğuna inanılarak yapılmış olduğunun anlatımı vardı. Bu duruşta aynı zamanda yaşayanlara bir sitem, bir hatırlatma okunuyordu. Bu hatırlatma Pyotr Ivanovich'e yersiz, en azından onunla ilgili değilmiş gibi geldi. Birden içinde nahoş bir duygu kabardı. Nezaket kurallarına pek de uymadığını sandığı acele bir hareketle bir kez daha haç çıkararak geriye döndü, kapıya doğru yürüdü. Schwartz onu holde beklemekteydi. Ayaklarını genişçe iki yana açmış, elleri arkasında, silindir şapkasıyla oynuyordu. Schwartz'ın zarif elbisesi içinde tertemiz hoppa görünüşü Pyotr Ivanovich'i biraz canlandırdı. Pyotr Ivanovich onun böyle sersemletici duygulara papuç bırakacak cinsten olmadığını hemen anladı. Onun yalnız bu duruşu bile Ivan Ilyich'in cenaze töreninin onların düzenli oturumlarını bozmaya yetecek bir sebep olamayacağını gösteriyordu. Yani uşak şamdana yepyeni dört mum koyarken bir deste kağıt açıp bu akşamda oyuna oturmalarını hiçbir şey engelleyemezdi. Zaten böyle bir olayın hoş bir akşam geçirmelerine engel olacağını düşünmek bile abesti. Schwartz Pyotr Ivanovich'in önünden geçerken Fyodor Vasilievich'in evindeki Wind partisine katılmasını fısıltıyla söyleyivermişti de. Ne yazık ki Pyotr Ivanovich o günkü oyuna katılamayacaktı. Bütün çabalarına rağmen vücudunun omzundan aşağıya doğru genişlemesini önleyemeyerek şişmanlamış, şimdi de siyah bir türlü örttüğü başına kadar karalara bürünmüş, orta boylu bir kadın olan Ivan Ilyich'in dul karısı Praskovya Fyodorovna, kaşları tabutun önünde duran kadınınki gibi tuhaf bir şekilde kalkıp hanımlarla birlikte ölünün odasına yürürken, ''Tören hemen başlayacak, hadi buyurun.'' dedi. Schwartz kadının önerisini kabul ya da reddettiği belli olmayan bir hareketle eğilerek durakladı. Praskovya Fyodorovna Pyotr Ivanovich'i tanıyınca içini çekti. İyice yanına sokulup elinden tutarak "Biliyorum, Ivan Ilyich'in gerçek dostu sizdiniz." dedi. Sonra da ondan bu sözlerine uygun bir davranış beklercesine baktı. Pyotr Ivanovich içeride nasıl haç çıkarmanın gerektiğini anlamışsa, burada da iç çekmenin, kadının elini sıkmanın ve "Bana güveniniz" demenin gerektiğini anlamıştı. Böyle de yaptı. Böyle yapınca da istediği sonucu elde ettiğini hissetti. Kendisi de duygulanmıştı kadında. Kadın ona, tören başlamadan gidelim dedi. Sizinle konuşacaklarım var. Kolunuzu verin. Pyotr Ivanoviç kolunu uzattı. Ona üzüntüyle göz kırpan Schwartz'ın önünden geçerek yan yana içerideki odaya yürüdüler. Schwartz'ın oynak bakışı, aldınız mı şimdi Vint'i? Kusura bakmayın, biz de başkasını buluruz. Kurtulur gelirseniz beşli bir oyuna geçeriz diyordu. Pyotr Ivanoviç üzüntüyle daha bir derinden içini çekti. Praskovya Fyodorovna şükranla kolunu sıktı. Pembe duvar kağıtlarıyla kaplı, içinde hüzünlü bir lamba yanan konuk odasına girerek masaya oturdular. Kadın divana geçti. Pyotr Ivanoviç ise yayları bozulduğu için altında bir türlü durmayan pufa ilişti. Praskovya Fyodorovna önceden ona sandalyeye oturmasını söylemek istemiş ama bunun durumuyla uyuşmayacağını düşünerek vazgeçmişti. Pyotr Ivanoviç pufa otururken Ivan İliç'in bu odayı nasıl düzenlediğini, yeşil yapraklarla bezenmiş pembe duvar kağıdını almadan önce ona akıl danıştığını hatırladı. Masanın yanından geçip divana otururken zaten konuk odası mobilyalarla ıvır zıvırla ağzına kadar doluydu. Kadıncağızın siyah mantosunun üstündeki siyah tül bir sandalyenin oymasına takıldı. Pyotr Ivanoviç tülü kurtarmak için doğrulayım derken altındaki puf kabararak onu itmeye başladı. Ama kadın tülünü kendisi kurtarmaya çalıştığı için Pyotr Ivanoviç tekrar oturarak ayaklanan pufu altında ezdi. Fakat tül bir türlü kurtulmuyordu. Pyotr Ivanoviç bir daha kalktı, puf gene ayaklanarak bu sefer çatırdamaya başladı. Pürüz halledildikten sonra kadın temiz patiska bir mendil çıkararak ağlamaya başladı. Tülün kurtarılması, puflu olan kavgası, Pyotr Ivanoviç'in duygularını yatıştırdığı için somurtup duruyordu. Onları bu güç durumdan kilerci Sokolov kurtardı. Sokolov, Praskovya Fyodorovna'nın mezarlıkta ayırttığı yerin 200 ruble tuttuğunu söylemeye gelmişti. Kadın ağlamayı keserek kurbanlık bir zavallı tavrıyla Pyotr Ivanoviç'e baktı. Fransızca durumunun çok ağır olduğunu söyledi. Pyotr Ivanoviç başka türlü olunamayacağını inandığını gösteren sessiz bir işaret yaptı. Kadın cömert görünmeye çalışarak aynı zamanda ölgün bir sesle sigara buyurun dedi. Sonra da Sokolov'la yer meselesini görüşmeye devam etti. Pyotr Ivanoviç sigarasını içerken kadının mezar için yer fiyatlarını inceden inceye soruşturduğunu, sonra da alınacak yer üzerinde karar kıldığını öğrendi. Kadın yer işini bitirdikten sonra ilahiciler için yapılacakları söyledi. Sokolov çıkıp gitti. Dul kadın masanın üstünde duran albümleri bir kenara iterken her işimi kendim görüyorum dedi. O sırada Pyotr Ivanoviç'in sigarasından külün masaya düşmek üzere olduğunu görerek kül tablasını ivediyle ona doğru itti. Kederimden para işleriyle uğraşamadığımı söylemek doğru olmaz. Beni avutmasa bile oyalayan tek şey işte kocamla ilgili bu gibi işler oluyor. Böyle diyerek ağlayacakmış gibi yeniden mendilini çıkardı. Ama birden kendini zorlarcasına silkindi, sakin bir sesle konuşmaya başladı. Benim sizden bir ricam olacak. Pyotr Ivanoviç altında kımıldamaya başlayan yayların fazla ileri gitmesine meydan vermeden biraz doğrularak kadına selamladı. Son günlerde kocam çok acı çekti. Çok mu acı çekti? Hem de ne acılar. Değil son dakikalar, son saatler durmadan bağırdı. Son üç gün bağırmasının ardı arkası kesilmedi. Dayanılacak gibi değildi. Nasıl dayandığıma şimdi ben bile şaşıyorum. Ses üç kapının ötesinde işitiliyordu. Ah, çektiklerimi bir bilseniz. Yoksa kendini biliyor muydu? Son anına kadar. Ölümüne çeyrek saat kala hepimize vedalaştı. Hatta Volodya'yı yanından götürmemizi bile istedi. Kendisinin ve bu kadının utanmadan rol yaptıklarını bilmesine rağmen önce afacan bir çocuk, sonra bir okullu, daha sonra da bir iş arkadaşı olarak çok yakından tanıdığı birinin acı çektiğini düşünmek ona birden büyük bir ürperti verdi. Ölünün burnunu üst dudağına yapıştırırcasına kabaran alnı bir kere daha gözünün önüne gelince kendi kendinden korkmaya başladı. Üç gün süren korkunç acılar ve ölüm. Bu durum her an, hatta hemen şimdi benim de başıma gelebilir düşüncesi içine bir korkuyu salıyordu. Ama hemen bunun arkasından nasıl olduğunu anlamadan bu olayın kendisinin değil Ivan İliç'in başına geldiğini, kendisine böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ve olmayacağını, Schwartz'ın yüzünden de anlaşılacağı gibi kötü şeyler düşünerek karamsarlığa düşmenin gereksizliğini hatırladı. Bunu hatırlayınca rahatladı ve ölüm onun şahsıyla ilgili olmayıp yalnız Ivan İliç'le ilgili bir şeymiş gibi Ivan İliç'in nasıl öldüğünü inceden inceye soruşturmaya başladı. İvan İliç'in çektiği gerçekten korkunç bedensel acıların bütün ayrıntılarını uzun uzadıya konuştuktan sonra Pyotr Ivanoviç bu acıların neler olduğunu Praskovya Fedorovna'nın sinirleri üzerinde bıraktığı etkiden öğrenmişti. Dul kadın artık asıl konuya geçmenin gerektiğini düşünerek "Ah Pyotr Ivanoviç" dedi. "Ne kadar zor, ah ne kadar zor, ne dayanılmaz bir şey." Sonra da ağlamaya başladı. Pyotr Ivanoviç içini çekerek ağıdın sonunun gelmesini bekliyordu. Kadının mendiline burnunu silince bir kez daha "Bana güveniniz," dedi. Bunun üzerine kadın tekrar konuşmaya başlayarak ondan istediği şeyi anlattı. Onun bütün istediği kocasının ölüm üzerine hazineden para almaktı. Pyotr Ivanoviç'ten emekli aylığı almanın yollarını öğrenmek ister gibi bir tavır takındığı halde meselenin inceliklerini ondan daha iyi bildiği gözden kaçmıyordu. Kocasının ölümü üzerine hazineden ne kadar para alacağını da biliyordu. Ama onun bütün öğrenmek istediği daha çok paranın çekilip çekilemeyeceğiydi. Pyotr Ivanoviç bir çare bulmaya çalışarak bir süre düşündü. Sonra cimriliğinden dolayı sözlü hükümete söverek istenilenin mümkün olmayacağını söyledi. Bunun üzerine kadın bir daha içini çekti. Ziyaretçisinden kurtulmanın çarelerini aramaya başladı. Adam bunu anladı. Sigarasını söndürdü, kadının elini sıkarak hole çıktı. Bir duvarında İvan İliç'in pek beğendiği kelepir saati asılı yemek odasına girince orada papazı, törene gelen birkaç tanıdığı ve İvan İliç'in yetişkin güzel kızını gördü. O da karalara bürünmüştü. Zaten ince olan beli daha da ince duruyordu. Somurtkan, kararlı, öfkeli bir görünüşü vardı. Pyotr Ivanoviç'e bir suçluya selam verir gibi eğilerek selam verdi. Kızın arkasındaysa işittiğine göre nişanlısı olan tanıdığı zengin genç bir sorgu yargıcı dikiliyordu. Onun da yüzünde aynı gücenik anlatım vardı. Pyotr Ivanoviç kederli bir yüzle herkesi selamladıktan sonra ölünün bulunduğu odaya geçmek üzereydi ki İvan İliç'in tıpkı kendine benzeyen kolejli oğlu merdivenin başında göründü. Pyotr Ivanoviç'in hukuk okulundan, dipnot, soylu takımın çocukları için ortaokuldan başlayan meslek okulu, hatırladığı küçük İvan İliç'in ta kendisiydi bu çocuk. Ağlamaklı gözleri 13-14 yaşlarında suç işlemiş çocukların gözlerine benziyordu. Pyotr Ivanoviç'i görünce surat asıp utanarak yüzünü buruşturdu. Pyotr Ivanoviç çocuğu başıyla selamladı, ölünün odasına girdi. Cenaze töreni başlarken mum ışıkları, inlemeler, günlük kokusu, gözyaşları, hıçkırıklar birbirine karıştı. Pyotr Ivanoviç önündeki ayaklara bakarak somurtuyordu. Bir kerecik olsun başını kaldırıp ölüye bakmadı. İçindeki gittikçe zayıflayan karamsarlığa kendini kaptırmadı. Dışarıya ilk çıkanlardan biri de o oldu. Sofada kimsecikler yoktu. Mutfak uşağı Gerasim ölünün odasından dışarıya fırladı. Kuvvetli elleriyle bütün kürkleri karıştırarak aralarından Pyotr Ivanoviç'inkini bulup çıkardı. Pyotr Ivanoviç bir şey söylemiş olmak için "Ne var ne yok Gerasim?" dedi. "Beyefendiye çok acıdın mı?" "Tanrı'nın emri. Hepimizin gideceği yer orası." Gerasim bunları söylerken eksiksiz iki sıra beyaz dişlerini gösteriyordu. Sonra işi başından aşkın birinin ivediliğiyle kapıyı açtığı arabacıya seslendi. Pyotr Ivanoviç'in arabaya binmesine yardım ettikten sonra yapılması gereken bir şeyi hatırlamış gibi tekrar eve doğru seyirtti. Günlük ceset ve fenol kokusundan sonra temiz havayı ciğerlerine doldurmak Pyotr Ivanoviç'in çok hoşuna gitti. "Nereye emredersiniz?" diye sordu arabacı. "Daha vakit erken Fyodor Vasilyevich'e uğrayayım bakayım." Oraya vardığında oyuna tam birinci partinin sonunda yetişmişti. Onun için beşinci olarak aralarına girmesi kolay oldu. 2. İvan İliç'in yaşantısının bitmiş öyküsü yalın ve olağan olduğu kadar korkunçtu. İvan İliç 45 yaşında, Yargıçlar Kurulu üyesi olarak dünyaya gözlerini yummuştu. Petersburg'da çeşitli daire ve bakanlıklarda çalışmış olan bir memurun oğluydu. Babasının meslek hayatı, önemli bir işi yürütemeyecekleri açıkça belli olduğu halde, uzun hizmet yılları ve mevkileri dolayısıyla memurluktan atılamayan, bu nedenle de uydurma makamlarla birlikte onları çok uzun süren yaşlılıklarının son anına kadar yaşatacak 5-6 binlik uydurma ücretler alan insanların meslek hayatının bir benzeri olmuştu. Üçüncü dereceden memur İlya Yefimovich Golovin bir sürü gereksiz kuruluşun gereksiz bir üyesiydi. İlya Yefimovich'in 3 oğlu vardı. İvan İliç evin ikinci oğluydu. En büyükleri başka bir bakanlıkta çalıştığı halde meslek hayatı babasınınkinin aynı olmuş, ücretlerin kendi kendine yükseldiği bir dereceye artık iyice yaklaşmıştı. Üçüncü oğlu başarısızın biriydi. Girdiği bütün işlerde karşısına bir terslik çıkmış, şimdi de demir yolu işletmesine geçmişti. Gerek babası gerekse ağabeyleri, en çok da onların karıları onunla görüşmekten nefret etmekle kalmıyorlar, pek zorunlu olmadıkça onun adını bile anmıyorlardı. Tek kız kardeşleri ise babaları gibi Petersburg memuru olan Boran Gref ile evlenmişti. İvan İliç için ailenin göz bebeği derlerdi. İvan İliç ne ağabeyi gibi titiz ve soğuk ne de küçük kardeşi gibi delişmendi. Onların ortası bir şey, zeki, afacan, cana yakın, terbiyeliydi. Küçük kardeşiyle birlikte hukuk okuluna girmişler, öteki 5. sınıftan kovulduğu halde o okulu başarıyla bitirmişti. Hukuk okulunda nasıl bir çocuksa hayatı boyunca da öyle kalmıştı. Yetenekli, şen, cana yakın, girgin ama görevi saydığı şeyi sonuna kadar götüren bir adam. Onun görev olarak gördüğü şey üstlerinin görev saydıklarının aynısıydı. Ne küçükken ne de sonraları başkalarına yaltaklanan biri olmamıştı. Ama küçüklüğünden beri ışığa koşan sinekler gibi kendisinden yüksektekilerin çekimine kapılarak onların tavırlarını takınmış, hayat görüşlerini benimsemiş, onlarla dostça ilişkiler kurmuştu. Çocukluk ve gençliğin bütün heyecanları onda büyük bir iz bırakmadan geçip gitmiş, sonunda olgun, gururlu bir delikanlı olmuştu. Son sınıfa doğru da sezgisinin ona doğru dediği bir sınır çerçevesinde hür düşünceleri benimsemişti. Hukuk okulunda yaptığı bir takım hareketleri o zamanlar çok kötü sayardı. Bunları yaparken kendinden tiksindiği bile olurdu. Ama sonraları aynı hareketlerin büyüklerince de yapılıp üstelik kötü gözle görülmediğini anlayınca kendisi bunları iyi gözle görmemişse bile kolaycacık unutmuş, bir daha da hatırlayıp üzülmemişti. Hukuk okulunu 10. sınıf bir memur olarak bitirince babasından para isteyerek Carmer'e bir resmi elbise diktirdi. Üzerinde "Her işin sonuna bak" yazılı bir madalyonu zincirle kemerine taktı. Öğretmenlerine veda edip arkadaşlarıyla Donon'da güzel bir yemek yedi. Sonra da en iyi mağazalar ısmarlayıp satın aldığı modaya uygun valizini, çamaşırlarını, tıraş ve tuvalet takımlarıyla yol battaniyesini alarak bir taşra ilinde babasının onun için bulduğu özel işler memuru olarak görev yerine yollandı. İvan İliç hukuk okulunda olduğu gibi burada da kolay işlerini tıkırına koydu. Bir yandan mesleğinde ilerlerken bir yandan da gününü gün ediyordu. Arada bir görevinin gereği olarak ilçe merkezlerine gidiyor, hem üstleri hem de aslarıyla iyi geçiniyor, özellikle raskolniklerle, dipnot, Ortodoks kilisesinden ayrılarak ayinlerini eski usullere göre yapan mezhep mensupları. İlgili davalara övülmeye değer bir dürüstlük ve dikkatle bakıyordu. Gençliğine, keyfine düşkünlüğüne rağmen göreviyle ilgili konularda çok ağırbaşlı, resmi, hatta sertti. Toplumsal ilişkilerinde ise şen şakrak, nükteci, terbiyeli, babacan, evlerine aileden biriymiş gibi girip çıktığı şefiyle karısının söyledikleri gibi hoş çocuktu. Bu taşra ilinde ona askıntı olan bir kadınla, sonra da bir kadın terzisiyle gönül bağlantısı kurdu. Oraya gelen hasta subaylarıyla içki alemlerine katıldı. Yemeklerden sonra uzak bir sokağa gittiler. Şefine, hatta karısının gözüne girmek için uğraştığı zamanlar oldu. Ama bu davranışlar toplumun kabul ettiği kurallara uygunluğu dolayısıyla kötü sözlerle adlandırılamaz. Olsa olsa Fransızca şu öz deyişin kapsamına girebilirdi. Gençleri hoş görmeli. Bütün bunlar tertemiz ellerle, temiz gömlekler giyilmiş olarak Fransızca kibarların soylu takımının konuştuğu dil, konuşarak en önemlisi de seçkin bir toplulukta oluyordu. Seçkin bir toplulukta olduğu için de yüksek memurlarca hoş karşılanıyordu. İvan İliç böylece 5 yıl hizmet etti. Daha sonra görevinde bir değişiklik oldu. Yeni hukuk kuruluşları ortaya çıkmış, yeni yeni insanlara ihtiyaç duyulmuştu. İşte İvan İliç bu yeni insanlardan biriydi. İvan İliç'e sorgu yargıçlığı teklif edilmiş, bu görevin başka bir ilde olması dolayısıyla kurulu düzeni bozup yeni bir düzen kurması gerektiği halde o bunu kabul etmişti. Dostları onu geçirmeden önce birleşip gümüş bir sigaralık armağan ettiler. İvan İliç böylece yeni görev yerine gitti. İvan İliç özel işler memurluğunda olduğu gibi sorgu yargıçlığında da ne istediğini bilerek görevini özel yaşantısından ayırarak kendini herkese saydırıp herkesi sayarak çalışıyordu. Yeni görevi eskisinden daha çok ilgisini çekiyordu. Eski görevinde bir müdürün kapısında korkudan titreşerek bekleşen dilek sahiplerinin, memurların imrenen bakışları arasından sırtında Carmel'in diktiği elbise, elini kolunu sallayarak içeri girmesi, müdürle karşı karşıya oturup çayını içerken sigarasını tüttürmesi hoş bir şeydi. Ama o zaman emrinin altında bu kadar insan yoktu. Olsa olsa görev için ilçelere gittiği zamanlar bir emniyet amiri, bir de anlaşmazlığa düşenlerin kendileri oluyordu böyle insanlar. İvan İliç, emrinin altındaki bu insanlara nazik, hemen hemen arkadaşça davranır, onlardan çok kuvvetli olduğu halde dostça, senli benli davrandığını hissettirmek isterdi. Ama böyle kimseler fazla değildi ki. Sorgu yargıcı olduğu zamansa en forslu, en kendini beğenmiş kişileri avucunun içine aldığını, başlıklı resmi kağıda yazacağı birkaç satır yazıyla bu forslu, kendini beğenmiş kişileri karşısına sanık ya da tanık olarak getirteceğini, onlara oturmasını söylemezse karşısında dikilerek sorularına cevap vereceklerini biliyordu. Ama o yetkisini kötüye kullanmıyor, tersine davranışlarını yumuşatmaya çalışıyordu. Yeni görevinin bütün çekiciliği de gücünü anlamış olmasıyla bunun etkisini yumuşatabilme olanağıydı. Görevini yürütürken özellikle soruşturmalarda meseleyle ilgili olmayan ayrıntılardan kolayca sıyrılmasını biliyor, incelediği konu ne kadar karışık olursa olsun kendi kişisel görüşünden hiç söz etmeden davanın kağıt üzerinde yalnız dış hatlarıyla belirtilmesini, en önemlisi de bütün formalitelere uyulmasını sağlıyordu. Bu tarz çalışma yeniydi. Ayrıca 1864 yasalarının ilk uygulamasına geçenlerden biri de oydu.